Ayrım 10. Kristal Denizaltı. Proust, Aşk, Şefkat. Proust, Proust. Sarı kapaklı kapağın alt köşesi kopmuş, üstüne kurşun kalemle okunamayan bir sözcük yazılmış. Varlık Yayınları'ndan çıkmış, Sıvan'ın bir aşkı. SWANN'nin Bir Aşk adlı kitabı nereden bulduğumu tam hatırlamıyorum. Sanırım ilk sahiplerini çoktan kaybetmiş, eski kitapların gelişigüzel atılı verilmiş olduğu bir yemek kitabının altında bir şaheserin çıkıverdiği, en sıradan macera kitabının edebiyat dünyasının en eşsiz romanlarıyla aynı kaderi paylaştı. Tozlu kağıt kokan, loş, genellikle ıssız sahaf dükkanlarının içinde yalnız yolculuklarımdan birinde rastladım ona. Hastalıklı bir oburtlukla topladığım eve gidene kadar otobüste hepsinden birer ikişer satır okuyup tanımaya çalıştığım kitapların arasına onu da katmış olmalıyım. O sıralarda üstünde yazı olan her şeyi okurdum. Neredeyse romanlar, tarih kitapları, hikayeler, biyografiler, çok eskilerden kalmış üstünde yemek lekeleri bulunan menüler, ilaç prospektüsleri, vapur biletleri, sinema afişleri. Bir iz, bir işaret arar gibiydim. Beni öbür insanların arasına katacak yolu bulmaya, görünürdeki arkadaşlıkların, aşkların, kavgaların altında saklı olan ve yerinden hiç kıpırdamadan yabancılık duygusundan kurtulmaya, ya çevremdekilere nasıl benzeyeceğimi ya da benzerlerini mi nasıl bulacağımı öğrenmeye uğraşıyordum sanki. Tam da o sırada Marcel Proust, Marcel Proust ile karşılaşıverdim. Sarı kapaklı küçük kitap insanlar hakkında inanılmaz sırları paylaşıyordu benimle. Bir kadından hoşlanmayan, onu küçümseyen bir erkeğin o kadının tutkulu bir kölesi haline gelip onu tarafından aşağılanmasını, bu yüzden çektiği acıları ve bu uçtan diğer uca ilerleyen duygusal maceranın çektiği yolları inanılmaz bir açıklıkla anlatıyordu. Görünen insanların görünmeyen yanları vardı ve bu yanları çok çekiciydi. Proust peşine düştüm. Bu adam kimdi? Nasıl yaşamıştı? Bunları nereden öğrenmişti? Nasıl yazmıştı bu yazıları? Okuyanlar neler yapmıştı? Her şeyi merak ediyordum. André Maurus'un ANDRE MAURUIS'nin Marcel Proust'un Peşinde isimli biyografi kitabının İngilizce çevresini Tünel'deki Haşet Kitabevi'nin tertemiz ışıklı raflarında bulduğumda İngilizce kitap okumaktan nefret ettiğim halde hemen alıp koşa koşa eve gittim. Şansıma edebiyat tarihinin en iyi yazılmış biyografilerinden birini ele geçirmiştim. Ünlü bir doktor olan babası, oğluyla marazi bir aşk yaşayan annesi, zübbelikle geçen bir gençlik, edebiyat çevresine verilen ziyafetler, Paris sosyetesinin süperleri, sancılı bir şekilde yaşanan eşcinsellik, bitmeyen hastalıklar, astım krizleri, hovardaca harcanan yıllardan sonra perdeleri sıkı sıkıya örtülü, eve kapanıp yazılan binlerce sayfalık bir nehir roman ve 50 yaşında artık her şeyi yazdım ölebilirim diyerek karşılanan bir ölüm. Yazarın hayatı da yazdıkları kadar ilgi çekiciydi. İnsanların duygularının tahmin edilemez biçimlerde ve tahmin edilemez nedenlerle değişebileceğini, bu ne değişimi Handisel Ambiyan anlatarak bana gösteren romanı. Da yazarın hayatını da okuduğum günlerden bu yana çok ama çok uzun yıllar geçti. Artık ya çocukluğumdan beni çok huzursuz eden yabancılık duygusundan kurtulduğumdan, ya bu duyguya alıştığımdan ya da tedaviyi biraz da yazmakta aramaya başladığımdan eskisi gibi çok okumuyorum. Belki o zamanı azaltan birinin titreşen kibiriyle daha seçici oldum. Gençliğimin açgözlü hoşgörüsünü gösteremiyorum yazıya. Ama yine de çok genç bir yazar olan Alain de Botton, ALAINDEBOTTON'nin Proust Yaşamını Nasıl Değiştirir isimli kitabını görünce hemen alıp koltuğuma gömüldüm. 31 yaşındaki yazar Maurice kıyasla çok daha dalgacı bir üslupla kaleme almıştı kitabını. Ama Proust'un yazdıklarını yaşamınızdaki karşılıklarını araştırırken alaya alınmayı hak eden birçok zaafımızı da incelikle bir mizahla saptamıştı. Proust'un alabildiğine uzun uzatılmış kitaplarının içinden çekip çıkardığı alıntılar ise çevresindeki satırlardan soyunup çırılçıplak kalmalarının kesinliğiyle daha çok işliyordu okuyanın içine. Büyüklüklerinin kendilerini esir almaya dönük ilgilerinden bunalan gençler herhalde şu satırları okuyunca annelerini hatırlayacaktır. Yaşlandıkça bizi seven insanları onlara gösterdiğimiz aşırı ilgiyle öldürüyor, içimizde sürekli uyanan huzursuz edici şefkat duygusunu onlara da bulaştırıyoruz. Bata'nın kitabını okurken hayatın minicik gerçeklerinden nasıl büyük eserler çıkartabileceğini kanıtlayan örnekleri görmek, Proust'un yazı gazeteleri, gazete haberleriyle nasıl ilgilendiğini, boş vakitlerinde tren tarifelerini okuduğunu öğrenmek de çok ilgi çekici. Ama bir alıntı var ki sanıyorum o cümleyi okuyan herkes ya geçmişte yaşadıkları ya da gelecekte yaşayacaklarını o cümleyle daha iyi anlatacak ve büyük bir ihtimalle o cümleyi hiç unutmayacak. İki insan ayrılırken şefkatli konuşan taraf, aşık olmayan taraftır. Şefkatle yaralanmamış kaç kişi vardır aramızda? Ya en incitici, en acıtıcı sözlerle çaresiz kalmış bir aşkın ilanını görmüş olanlarımız, bir kopuş anında şefkatli bir sarılış yerine düşmanca görünen bir saldırıyı yeğlemeyecek kaç insan çıkar? Sevildiğinden emin olduğumuzda bizi memnun edecek nice davranış, bundan kuşkuya düştüğümüzde bizi unutulmaz bir biçimde aşağılar. Ne o zaman anlarız ki duyguların asıl renklerini veren kendi içinde barındırdıklarından ziyade onların yanında duran başka duygulardır. En sevecen duygu olarak kabul edilen şefkat, sevilmemenin yanında ortaya çıktığında rengini değiştirip hakaret dolu bir teselliye dönüşür. Saldırganlık terk edilmenin acısıyla birlikte belirdiğinde artık o söylenemeyen bir aşırılık işaretidir. Hiçbiri durduğu yerde durmayan, her an renklerini, biçimlerini, kokularını değiştiren, birbirlerine her dokunduklarında olduklarından başka bir şeye dönüşebilen ve bizim bütün hayatımızı belirleyen, duygularımızın hissettiklerimiz ama anlatmakta, tarif etmekte yakalayan, incelemek zorluk çektiğimiz içimizdeki o müthiş kaynaşmaların köklerini uzayıp yakalamayı, evimize geceleri gizlice girip bize bazen sevindirici, bazen üzücü armağanlar bırakan tuhaf bir yabancı gibi hep varlıklarını bildiğimiz ama yüzünü bir türlü görmediğimiz iç dünyamızı, gerçek kimliğini tanımayı isteriz. Şefkatin kimi zaman bize niye böyle irkittiğini merak ederiz ve yıllarca yaşadıklarımız yetmez de bunları anlamaya bazen bir satır bütün yaşadıklarımızı anlatıverir bize.